Bah. Evet. Alicia de la Roca. Yani çok iyi bir piyanist. Şimdi şeyden devam edelim. Mantık bilimi insan usulünün şeyi çözümlemesi şimdi. Değil mi? Yani burada dikkat edeceğimiz şey çözümlenen ve çözümleyen aynı şey. Usul çözümlüyor. Usul insanın bilme yetisi ve ya da kavramlar yetisi. Kavramlar usul içeriğini oluşturuyorlar. Ve biz usul incelerken kendi usulumuzla inceliyoruz. Yani usul kendi kendini inceleyebiliyor. Buna göz kendi kendini görmüyor değil mi? Ya da görmeyi görüyor mu? Böyle bir andırım yapılabilir mi bilmiyorum ama şeye dikkat edeceğiz. Us kendi kendisini konu alabiliyor, nesne alabiliyor. Ego da kendini nesne alabiliyor. Bir insan kendini düşünebilir mi? Bir insan ego olarak ben beni düşünebilir. Öyle bir şey var. Kendi içinde bölünme, kendini bölme, kendiyle ilişkiye girme özelliği var bu durumlarda. Ona dikkat edelim. Şimdi kavramlar bütünüydü ya da kavramlar dizgesiydi ve o dizgedeki kavramların yerlerini şey yapıyor. Yani kendini bil diye bir buyruk var. Nerede var? Apollo'nun buyruğu ve Delphi Tapınağı'nın girişinde yazıyor. Kendini bil. Ve orada kendini bil dediği zaman ona anlatmak istediği şey planca insanın kendine ya da tikel insanı bilmesi değil ama kendini gerçek doğası içinde bilme. Yani insanı bilmesi anlamında anlamak gerekiyor onu ve orada o kendini bil buyruk dersek onun ne olduğunu anlamanın en iyi yolu ve tek yolu mantık bilimini bilmek gerektiğini düşünmek. Yani insanın usulü bilmesi, insanın gerçek kendisini bilmesi demek. Şimdi insanın duygusal yanı var ve duygusal yanı insanın kendisine ait değildir demiyoruz. O da insanın duygusal yanını da bilmesi gerekiyor ve insanın estetik yanı var, onu da bilmemiz gerekiyor. Yani bu bilgi, insanın bilgisi, insanın özünün bilgisi hepsini kapsıyor. Ve insan tabii ki sadece us değil, o sonra düşünmüyoruz. Yani insan yalnızca mantıktan oluşan bir varlık değil. İnsan aynı zamanda duygusal bir varlık, yani aynı zamanda estetik bir varlık. Yani insan yalnızca duygusal bir varlık da değil. Bu da önemli. Evet. Şimdi mantık bilimi insanın duygusal değil, estetik değil, mantıksal yanını ya da düşünsel yanını inceliyor. Ve mantık biliminin bilgisi insanın kendisinin bilgisinin özel bir yanı, bütünü değil. Çünkü insanın duygusal yanını da bilmesi gerekiyor, estetik yanını da bilmesi gerekiyor. Eğer aralarında bir hiyerarşi yaparsak hangisi daha önemlidir dersek, belki de mantıksal yan, düşünsel yan daha önemlidir diyebiliriz.
Aslında daha alt düzeyde şey yok mu? İçgüdüsel yanı, duygusal yanı ve düşünsel yanı.
Güzel, niye içgüdüsel demedik biliyor musun? Tahmin edebilirsin.
Yani hayvanlara kendimizi ayırmak.
Doğaya ait, evet.
Doğaya ait.
İnsanın doğası da var. İnsanın çünkü doğaya ait yanı da
insanlar
var.
İnsanlar bulundukları düzeye göre tepkilerini de bu üçüne göre veriyor. Yani bazı insanlar gerçekten içgüdüsel tepki veriyorlar dış dünyaya karşı.
O düşüncesiz tepki demek.
Ha?
Düşüncesiz tepki.
Düşüncesiz çünkü çok daha hani iki adım aşağıdan veriyor.
Ama aynı zamanda da hayvansal.
Tabii.
Yani içgüdüsel evet. Dediğim zaman orada bir düşünce yok, istenç yok, duyun yok, tepki.
Ama hani çok geniş bir kitle dünya halklarına yani tepkileri böyle veriyor.
Yani düşünmeden ya da yeterince düşünmeden.
Duygusal?
Yok. İkincisi duygusal, üçüncüsü düşünsel. Yani düşünerek tepki vermek başka. Bir duygularla daha rafine olmuş bir tepki veriyorsun. İçgüdüsel tepkinin üstüne.
Tabii içgüde daha alta duruyor, daha hayvansal. Duygu daha insana özgü bir şey. Hayvanda duygu var mı yok mu konusu ayrı bir şey. Doğa felsefesinde inceleyeceğiz ama içgüdü, yani insan tinin ve doğanın birliğidir. Bu şey insanın kavramı aslında. İnsan yalnızca doğa değil, yalnızca tin de değil. Ve içgüdüler insanın doğa yanına. Yani duyu organlarımız zaten onlar, duyu organları bizi doğayla ilişkiye getiren, dışsal dünyayla ilişkiye getiren araçlar ve ama insan yani sadece şimdi onlara girmeyelim isterseniz. Yani biz duyu organlarımızla da entelektüel bir şey, onlara da entelektüel bir işlev veriyoruz. Çünkü biz kareyi görüyoruz ya da bir melodiyi duyuyoruz. Yani bir kedinin, kulakları duyan bir kedinin Mozart dinlediği zaman o sesi duymasına karşın ondan, melodinin ondan kaçtığını söylememiz gerekiyor.
Benim kedim mızıka çalındığı zaman bir şeyler oluyor hayvana. Garip tepkiler vermeye başlıyor. Geliyor, mızıkayı kokluyor, insanlara saldırıyor. Bir ayısı var, ayıyla böyle yerlerde yuvarlanıyor falan. Ve mesela mızıkayı bıraktığınız zaman gelip miyavlıyor, mızıkayı bir
nasıl
daha çalın diye. Efendim?
Nasıl açıklıyoruz?
Hiçbir şey, ben açıklayamadım daha niye.
Çünkü hayvanlar hakkında bilgimiz çok sınırlı olduğu için biz öyle karar veriyoruz. Yani kolayımıza giden şekilde bunlar anlamaz, bunlar hissetmez demek işimize evet. Geliyor çünkü
tamam.
Bilgimiz...
Tamam, bazıları şey diyorlar, bitkiler de müzikler.
Ha, gitara değil, şey akordeona değil. Mesela aynı melodiyi gitarla da çaldığım zaman, evet. Hayır ona değil. Ama kesinlikle mızıkaya, mızıka konusunda çok değişik. Ve bütün kediler mızıkaya aynı tepkiyi vermiyor.
Evet. O zaman ona hayvanların şu anda
birey kişiliği varlığı var.
Kedilerin var ya bence büyük. Başkası da belki bir gitara aynı başka koşulun, tepki verecek. Belki beğenisi var bilmiyorum.
Koşulun tepki diye bir şey var.
Ama niye ona koşulun?
Hayvanlar.
Mızıkaya mı?
Koşulun evet, mızıkaya
ağır da çalıyor. Niye mızıkaya koşulun?
Onun koşulun tepki açıklayabilir. Orada bir şartlanma olmuş.
Gitar iyi olmuş.
Gitar her zaman bulunan bir şey.
Evden başka bir yer görmedik hayatımda.
Hayır, evde var mıydı gitar?
Şey, tabii mızıka. Var. Evet, hiç mızıka geldi. Hiç de mızıka falan çalabildiğim yok. Bir şimdi, ben onu ne zaman
şey diyeceğim sana. Bir köpeğe, birisi örneğin mızıka çalıyor ve arkasından poposuna vuruyor. Mızıka çalıyor, poposuna vuruyor. Üç kere, dört kere bunu yaptıktan sonra beşincisinde çaldığı zaman artık köpeğin...
Poposunu gösteriyor.
Gider. Böyle bir şey olabilir mi?
Olabilir tabii olabilir. Ki var.
Bu koşulu tepki. Yani hayvanların öğrenme kapasiteleri böyle. Çünkü Homo erectus 1000 gramlık beyin taşımasına rağmen kültür üretemeyen bir hayvan. Yani o insan, insansı ya da.
Ama bu gerçekten çok ilginç. Hiçbir şekilde o hiçbir şey yapılmadı. Ya, eve daha ilk geldiği zaman sadece üflendi. Ah alet nasılmış diye annem elini aldı üfledi. Videosu falan da var hatta. Yani geliyor.
Onun nedenini bulmaya çalış.
Hiç bulamadık. Hiçbir mantıklı bir şey yok.
Pekala. Yani hayvanların kavramsal yeteneklerinin olduğunu pek kabul etmiyoruz. Ama öyle düşünen varsa düşünüyor yani. Ona bir şey diyemiyoruz. Bazıları hayvanların...
Aritmetik yaptıklarından bahsedenler var.
O psikologlar onu ileri sürüyorlar ve kendileri çürütüyorlar. Genellikle o tür şeyleri. Ama bunlar tartışılan şeyler ve biz onları herkesin kendi kararına bırakacağız burada. Yani şimdi Descartes hayvanları otomatlar olarak görüyor. Yani bırak şeyi, düşünmesini falan. Hayvanların hayvan olma... Evet, o biraz haksızlık gibi görünüyor. Ama düşünmek için tam gelişmiş bir sinir sistemi gerekiyor. Şimdi bazı sosyologlar falan da olabilir. İşte karıncalarda organizasyon var, devletler var, bilmem, toplumlar var falan filan diye. Böyle kurgular,
spekülasyonlar... Arılarda yok mu? Nasıl var?
Yok yok. Evet. Arılar yani...
Hiyerarşi var, her şey var.
Evet, ama onları işte biyolojinin şeyi görevi bu. Yani bunları o hayvanın sinir sistemi düzeyindeki yetenekleriyle açıklaması gerek. Yani içgüdüler yeterli mi? Yani neyse bunlar şey, daha özel konular. Ama gün gününde incelenecek doğal olarak. Bugün insanlık belki de onları biraz lüks buluyor ya da zor buluyor. O yüzden kalıyor yani hayvanlar nasıl?
Ben mahalledeki kedilerimi mızıka çalayım haftaya paylaşırım sizlerle. Ondan başka bir kediye daha çaldım. Evet öyle yapayım. Sokağa çıkayım ben onu
açacağım.
Bir şey öğren. Kedi geldiği zaman kaç yaş? Kaç aylıktı?
Bize geldiği zaman 3 aylıktı ama bu mızıkayı gördüğü zaman 1 yaşına yakındı.
Yani onu da araştır. 3 ay içinde mızıkayla karşılaştın mı?
Yok. Sen
yani onu...
Mızıka
ile
biz kaç
senedir
karşılaştık?
Evet, mızıka.
Bu tür rastlantısal olayların bir şeyi vardır, açıklaması vardır. Bak, determinizm diye bir şey var. Her şeyin nedeni var. Yani hayvanların da...
Ucuz diye.
Evet. O çok zor yani o çayla müzikayla olan ilişkisini saptamak olanaksız gibi bir şey. Ama bir şekilde onu bir şeye bırakalım, psikologlara ve diyaloglara şimdilik. Şeyde kaldık değil mi?
Oluştan sonra ne gelecek demiştik. Ben heyecanla bekliyorum. Oluştan sonra ne gelecek?
Evet. Şimdi.
Kopuş.
Şeyde de onlara dikkat edeceğiz. Spinoza'nın şeyi belirli oluştan ne geldiğini biliyoruz Hegel'in kitabında. Dasein geliyor. Tamam orayı Dasein belirli varlık bölümünü daha doğrusu nitelik bölümünü çok iyi 2-3 kez tanımacısına ve dikkatli olarak okumak gerekiyor. Nitelik bölümü şu anda. Bütün nitelik bölümü yani varlıktan şeye kadar, niceliğe kadar. Orada şimdi ne geldiğini, bunlar bir felsefeci olarak Hegel'in katkıları. Büyük ölçü öyle yani şimdi konuşacağımız şeyler felsefe tarihinde aşağı yukarı bu biçimiyle Hegel'de var. Yani ben onları Hegel'in kitabından çıkardım ve o yüzden Hegel'den daha önce buna benzer şeyler var. Ama şimdi diyeceğiz ki oluşun karşıtlardan oluşan bir içeriği vardı. Buna dikkat edin. Oluşu var eden şey o karşıtlar, varlık ve yokluk. Doğru mu? O karşıtların karakterini konuştuk. Bunlar birbirlerini yok etmek zorundalar. Yani ortadan kaldırmak zorundalar. O zaman bir şeyin dayandığı şeyler, öğeler yıkılırsa, ortadan kalkarsa o şeyin kendisi de ortadan kalkar değil mi? Yani bir gemiyi oluşturan metali ortadan kaldırırsan gemi de ortadan kalkar. Oluşturan şeyler varlık ve yokluktur ve varlık ve yokluk onun en sonunu konuşuyorduk galiba. Yani dedi ki Türkiye Cumhuriyeti devleti oluş sürecindeyken hem vardı hem yoktu. Ya da ne vardı ne yoktu. Osmanlı İmparatorluğu yıkılıştayken ne vardı ne yoktu. Yani yıkılan bir şey, yıkılışa başlayan bir şey artık yoktu. Çünkü yıkılıyor. Ama aynı zamanda da var diyoruz. Giren nedenle. Çünkü yıkılıyor. Oluş karşıtlık ya da çelişki. Çelişkinin şeyi yok. Varlık hakkı yok ama yokluk hakkı da yok. Yani çelişki dinamik bir süreç. Hem var hem yok. Ve ortadan kalkması tek taraflı düşünürsek yani ortadan kalkma, yok olma ağır bastığı zaman oluş ortadan kalktığı zaman ortaya yeni bir aşama geliyor. Yeni aşamanın ne olduğunu biliyoruz. Ortadan kalkmış oluş. Ortadan kalkma, saklanma demek aynı zamanda. Yani ortadan kalkma bir kere hiçliğe ya da yokluğa geri dönüş değil. Bir şey ortadan kalkarsa, yani bir devlet ortadan kalkarsa ortada ne var? Ortadan kalkmış bir devlet var. Roma İmparatorluğu ortadan kalktığı zaman şeye dönmeli. Roma İmparatorluğu'nun hiç olmadığı Etrüskler zamanında dönmeli.
Roma İmparatorluğu... Lise peri gibi mi kullanıyoruz? Lise peri gibi mi kullanıyoruz?
Of heaven gibi kullanıyoruz Almanya'da. İngilizce'de yok bunun şeyi. İşte Almanca sözcüğü, ortadan kalkma sözcüğünü dengi İngilizce'de ve Fransızca'da yok. Yani iki çelişkili anlamı birden saklamak, taşımak. Ortadan kalkmak, Türkçe'de hem yok etmek.
Ortadan kalkmak uyuyor mu?
Uyuyor.
Ortada yok ama ortada yok. Yani duysal olarak.
Yani hem yok et. Mesela.
Tinsel olarak var. Yani,
tinsel
olarak var.
Tinsel ideal olarak. Eğer ona ideal olarak diyor. Yani estetik anlamda değil ama böyle.
Ortadan kalkmakla yok olmakla fark yok.
Ben onu niye anlamadım?
Disappear, yitmek demek.
Yitmek değil bir şey.
Yok, destroy değil. Destroy desem daha doğru. Yok etmek.
Ama destroy olunca bir şey bir daha olamaz. Ama disappear olunca tekrar appear olabilir.
Evet. Dolayısıyla o disappear'de de yok olma yok. Bize hem yok olma gerekiyor. Yani
Osmanlı yani sonsuz sanırız sonlu bir şey.
Hayır. Hem pozitif öyle de demeyeyim. Yani ortadan Osmanlı İmparatorluğu şu anda yok ama aynı zamanda da var. Negatif olarak var. Negatif varlık sanırım Türkçedeki en iyi anlatım.
Olumsuz varlık.
Evet, olumsuz varlık. Osmanlı İmparatorluğu hiçlik değil. oldu, kuruldu ve gelişti, yaşadı. Arkasından Türkiye Cumhuriyeti çıktı.
Osmanlı çöküş zamanında mı olumsuz varlık?
Çöktükten sonra.
Çöktükten sonra. Tamamen. Cumhuriyet kuruldu mu?
Cumhuriyet kuruldu.
Evet, evet. Çünkü çökerken hem artı hem eksi, hem varlık hem yok.
Oluşta zaten.
Oluştayken hem varlık hem yok durumunda. Çünkü yani var olan bir devlete şey diyemezsin, çöküyor diyemezsin. Çöküş. Şimdi duraklama var, gerileme var. Onlar da çöküş değil. Ama çöküş yok oluş demek. Yani çöken bir bina artık bina değil. Ama yine de bina. Henüz yere serilmemiş tam olarak. Çöküyor. Çökmekte olduğu sırada bir oluş. Orada bina değil ama aynı zamanda da şey. Yani çöken bir bina. İkisi birden. Çöküş şey. Oluşun özel bir biçimi. Şimdi şeye geri dönmüyoruz, kişiye geri dönmüyoruz ve negatif varlık. Burada şunu anlıyorum. Şimdi burada bu varlık ve yokluk oluşun değil mi? Gösterdik. Oluşun yani şeması. Ama mantıksal şema olarak bunu görün. Resim kısmı önemli değil. Oluşta varlıktan ve yokluktan başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Oluşun kendisi eşittir varlık ve yokluk. Ve oluşun ortadan kalkması ancak bunların ortadan, varlığın ve yokluğun ortadan kalkmasına bağlı. Varlığın ve yokluğun kendileri ortadan kalkar mı diye sormamız gerekiyor. Şimdi varlık ortadan kalkmaz diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Varlık ortadan kalkmaz. Varlık öyle bir şey ki o varlık ortaya çıkmayan bir şey. Yani varlık hep var olan bir şey. Varlığın bir nedeni yok. Eğer nedeni olsaydı, varlık dolaylı olsaydı o zaman derdik ki varlık sonlu. O da ortaya çıktı ve ortadan yitecek. Ama varlık ortaya çıkmayan bir şeyse, oluşu olmayan bir şeyse, dolaylı değilse onun yok oluşu için de bir neden bulamayız. Varlık hep var. Yokluk da aynı şey. Yokluk için de aynı şeyler geçerli. Şimdi bu konu şey diye bakmamamıza gerekiyor aslında. Yani çok çok kolay ve en kolay şey. Çünkü Heidegger'in bütün bir kitabının içeriği ne oluşturuyor bir bakıma? Yani varlık ve zaman diyor. Değil mi? Heidegger. Varlık konusu şey. Ontoloji denen şey bunu inceliyor. Yani pek çok insanın kafasını karıştırıyor. Varlık, varoluş, yokluk, oluş.
Varlık yeni şey denilebilir mi? Think.
Varlık yerine ne dersek diyelim hepsi varlıktan daha çoğu olacak.
Şey dediğin zaman
Hegel şeyin özellikli olduğunu söylüyor her şeyden. Ve şey kategorisi öz alanına ait. Yani o kadar yüksek ki varlık alanında bile değil. Mantık biliminin ikinci bölümünde, öz mantığında. Biz varlık mantığını inceliyoruz şu anda. Bir şey kavramı da şimdi gelecek bir şey. Bir şey ve şey kavramları. Çünkü bir şey kavramı bize şey için gerekiyor. Başkası için gerekiyor. Bir şey ve başkası. Onlar tüklerimizin yanına yapışık tizler gibi ya da karşıtlar gibi duruyorlar. Ne yapalım? Zaten onu geçiyorum. 8.30 saat. Sadece gidiyoruz diye şey. Aslında bunları, çok konuları özel
bir şey okumuştum. Justus Hartnap diye bir Danimarkalı profesör. Bu Hegel'in kitabı için diyor ki, Hegel'in mantık bilimi için. Yani usul çözümlemesidir. Ama evrenin herhangi bir yerindeki bir usul oluşacaksa o usul çözümlemesi ve o usul ilerlemesi de yine bu şekilde olacaktır. Başka şekilde değil diyor. Bu nedenle ben bu konuşmalarla
evrensel demek istiyorum. Yani eğer başka bir galakside, başka bir yerde yaşam ortaya çıkacaksa tabii ki. Evet ama sonunda Homo sapiens ya da yani insan ortaya çıktığı zaman Tanrı'nın imgesi evrenin her yerinde aynı. anlama gelir.
Ama farklı uyaranlar da olacaksa o farklı evrende farklı şeyler ortaya çıkacaktır.
Yani.
Yani mantığı böyle olacak diyor.
Evet, yani Pisagoras teoremi her yerde geçerli. Evet. Doğa yasaları evrensel ve anlamlı. Ama bu sensörün ondan fazla bir şey. İnsanın bizim gibi olması gerekiyor. Çünkü bu insan eğer gerçekten
yani
tanrı gibiyse...
Yani fizyonun belki farklı olabilir de mantık denen bir şey varsa veya üst denen bir şey varsa bu şekilde düşünecek. Evet.
Tabii farklı bak. Şimdi Çinliler ve Zenciler ve İskandinavlar aynı türe ait olmalarına karşı değişik ırklarda oldukları için birbirinden çok farklı görünebilir. Ama özü aynı. Özü aynı. Yani düşünce yanı, duygu yanı ve duygusal yanı. Öz aynı yani o...
Şu gördüğümüz şeyler ama her şey, herkes için yeterli.
Evet, olmama geliyor.
Evet, aklı olan her şey için yeter, uzaylı bir aklı varsa ama şey yok.
Evet, belki hani bir sırt spark gibi görmüş olabilir veya avatar gibi görmüş olabilir veya bambaşka bir şey olabilir ama us varsa us olabilir.
Avatar'ın görmüşü bir şey değildi.
Ama biz kendi usumuzda buna karar veriyoruz. Bambaşka bir us varsa bambaşka bir şey de olabilir. Yani onu hiç anlayamazsın.
İşte başka türlü düşünebilirse...
Başka türlü düşünebilir, başka şey. Yani şimdi bir cenaze karşısında bazıları ağlıyor, bazıları şenlik yapıyor.
Ama duygusallık başka.
Hayır, o bile bu kadar farklıyken aynı benzer insanlarda.
İşte doğa yasaları evrensel. Yani başka bir galaksi...
Ama onlar bile evrensel diyebiliriz. Örneğin kara deliklerde normal doğa yasaları geçerli değil.
Kara delikler bir hipotez. Öyle bir şeyin olduğundan bile emin değiliz daha. Yani bunlar hipotezler şey, insan kurguları. Ama tamam, tersini düşünebilirsin, o problem değil ama şey anlamaya çalış. Yani mesela Leibniz ya da Descartes her ikisi de şey diyor. Eğer yani Tanrı bu evreni öyle yaptı ki başka türlü yapamazdı. Yani
çok şiirsel bir yaklaşım ama öyle bir şey de olamaz yani. Öyle bir laf da olamaz. Nasıl diyebilirim?
Güzel,
başka türlü olamaz. Şey. Biz o kadarını bildiğimiz ve o kadarını gördüğümüz için gibi oluyor bu. Yani başka türlü bir evrende yaratabiliriz.
Tamam, bunlar işte o varsayımda gidiyorlar. Yani başka türlü olamaz. Çünkü şu gördüğünüz mantık bu nesnel, yani bu Hegel'in ya da Herakleitos'un özden olarak kurguladığı bir şey değil ama insan düşüncesinin doğal açılımı devirme. Yani felsefe tarihinde çok fazla alternatif var. Bunların örneğin postmodernler, pozitivistler falan bunların varlığını reddediyorlar. Yani Wittgenstein'e sorsam bunlar şey, boş metafizik çünkü pozitif. O kavramları şey olarak görüyor, uydurma olarak görüyor ve evrensel bir şey yoktur. Ama örneğin etik alanına baktığımız zaman en azından evrenselliğin orada yani bilginin ya da mantığın silinmesinin etiği ortadan kaldırdığını görüyoruz. Çünkü etik ancak bir total bir kabul doğrulama üzerine olanaklı ve orada şey konuşacağız bunları. Yani hepsini bir anda çözme gibi bir şeyimiz yok, acelemiz yok. Öyle bir yöntem zaten felsefeye uygun değil. O yüzden sabredeceğiz. Bir de ben bu son şeyleri yüklemedim henüz internete ama önceki kayıtları orada dinlerseniz çok iyi olur.
Ben görüntü olmadan bana çok garip geliyor. Denemeye kalktım bir kere böyle. Görüntü yok.
Görüntü yok yani. Görüntüsüz abi sen.
Bir bakma soyut olduğu için daha iyi.
Ben görmeyince benim kendimle alakalı, algımla alakalı. Biraz böyle...
Yok görmeden...
Sen şeyin varsa sana şey verebiliriz. Aslında
yok, o yüzden...
kapayabiliriz. Tamam.